Ayrım 21, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 220. Fethullah Gülen Ankara DGM Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatıldığında kendi kendine tehlike anında tüymek mubahtır şeklinde fetva vererek soluğu Amerika'da alıyordu. Gülen Amerika'da bulunan Mayo Kliniğine bazı şikayetleri olduğundan bahisle müracaat ediyordu. Fethullah'ın belirttiği rahatsızlıkları arasında prostat da yer alıyordu. Doktor Fethullah'ı muayeneye davet edince korku ve telaşa kapılıyor ve muayeneden kaçıyordu. Gülen prostat muayenesinden neden korkmuş, niçin telaşlanmıştı? Ortaya çıkmasından çekindiği bazı durumlar mı vardı? Neyse şimdilik bunlar sır. Ama sır olmayan bazı gerçekler de vardı. F tipi yapılanmanın Atatürkçülüğü yok etmek amacıyla tezgahladığı Ergenekon senaryosunun baş oğlanı Tuncay Güney, Fethullah'ın en yakınındaki isimlerden biriydi. Samanyolu televizyonunda Doruk'takiler adlı bir program yapmıştı. 4 Mart 2001 tarihinde Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan Tuncay Güney, askerlikten çürüye ayrılmasının nedeninin homoseksüelliği olduğunu şu sözleriyle açıklıyordu. 5 Mayıs 1997 tarihinde askere gittim. 4 ay kadar askerlik yaptıktan sonra cinsel yönden bozukluğum nedeniyle, yani halk dilinde gay olarak söylenen cinsel sapmam olduğundan dolayı askerlikten muaf tuttukları için terhis ettiler. Fethullah Gülen'in kanatları altında yetişen ve onun özel kalem müdürlüğünü de yapan haham yamağı Tuncay Güney, Atatürkçü, laik, demokrat düşüncedeki insanlara, Nur tarikatınca beslenen F tipi örgütlenmeye dahil devlet ve millet düşmanlarıyla beraber tuzak üzerine tuzak kuruyorlardı. Okyanus ötesinde ABD'den aldıkları talimat gereği yurtsever insanlara iftiralar yağdıran, onları cezaevlerinde çürütme yeminleri eden, emniyet, MİT ve adliye içindeki tarikatçı yapılanmanın Tuncay Güney'den sonraki en büyük dayanakları Osman Yıldırım oluyordu. Osman Yıldırım Atatürk'e hakaretten kız kardeşini öldürmeye, kendi öz yeğenini parayla satmaktan Danıştay'a saldırı olayına kadar birçok suçtan hüküm giyiyordu. Ergenekon savcıları Osman Yıldırım'ı öyle benimsiyorlardı ki ona Osman'ım derken önce normal tanık, daha sonra gizli tanık yapıyorlar, ardından tanık Osman Yıldırım ile gizli tanık 9'un beyanları örtüşüyor diyorlardı. Ergenekon soruşturmasında APO'ya kadın sağlayan teröristler bile gizli tanık yapılıyordu. Ermeni Said'in iz düşümleri, kurdukları tuzakları TV'lerinde ağızlarından köpükler saçarak anlatıyor, çakma savcının rehberliği ve desteğinde salyalarını akıtarak iftiralarına her gün yeni bir boyut kazandırıyorlardı. Fethullah ve AIDS. Alparslan Işıklı, Said Nursi, Fethullah Gülen ve Laik Sempatizanları adlı kitabının 73. sayfasında Gülen'in İslam adına fetvalar uydurmasını şöyle yorumluyordu. Fethullah Gülen, İslam'ın özgün ve geçerli kaynaklarında bulunmayan pek çok kural icat etmiştir. Örneğin İslam'da kime şehit denileceği bellidir. Gülen buna bir ilave yapıyor ve diyor ki, AIDS virüsü gayrimeşru yollar dışında kaza ile kan nakli gibi en direkt yollarla bulaşırsa ve insan da bundan ölürse şehit olur. Bu takdirde birisi çıkıp hepatitten, difteriden ölenlere haksızlık olmuyor mu? AIDS'in için ayrıcalık tanınıyor derse buna ne yanıt verilecektir? Kaldı ki her AIDS'li kan nakli gibi yollardan kaptım yalanına sarılırsa sonuç ne olacaktır? Gülen Işıklı'nın 1998 yılındaki AIDS ile ilgili sorusunun etkisinde kalmış olacak ki, 2008 yılında Faruk Mercan ile röportaj benzeri bir tarzda çıkan Fethullah Gülen adlı kitapta, AIDS'e ve kansere çare bulanlar cennete gider diyordu. Böylece hepatit ve difteri cennet kapısına alınmasa da kanser, AIDS'in hatırına cennete gitme vasıtası oluyordu. Gülen homoseksüel haham yamağı olan yardımcısı Tuncay Güney'in AIDS riski taşıması dahil kendince bazı nedenlerle dinde devrim yapıyor, AIDS'lileri direkt cennete gönderiyordu. Herhalde Tuncay Güney'i gönderirken Ergenekon şırınga ile AIDS bulaştırdığı yalanının ardına sığınmanın altyapısı böylece bizzat Gülen tarafından hazırlanıyordu. FETÖ'nün kadın imamı firarda. Fethullah Gülen kadınları insan olarak kabul etmese de, onlara hakaretler yağdırsa da, örgütünde kadınlara oldukça çok yer veriyor, onları örgüt çıkarları doğrultusunda kullanıyordu. 27 Temmuz 2016 tarihli Zaman gazetesinde FETÖ'nün kadın imamı firarda başlıklı yazıda kadın imamın kaçtığı şöyle aktarılıyordu. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine yönelik bir isim daha ortaya çıktı. FETÖ terör örgütünün İstanbul Bakırköy Florya bölge imamı Sibel Topçuoğlu evine yapılan baskından dakikalar önce kaçtı. Firardaki Topçuoğlu Florya bölgesindeki askeri okulların kadın imamıydı. Subay eşlerine de imamlık eden Topçuoğlu, FETÖ hakkındaki geniş bilgi donanımı nedeniyle Gülen'in kripto prensesi olarak görülüyor. FETÖ'nün kadın imamı darbe girişiminin bastırılmasının üzerine belirlenen isimlerin arasında yerini aldı. Gözaltı listesinde bulunan Topçuoğlu, evine düzenlenen baskından ise kıl payı kurtularak kaçtı. FETÖ'nün kripto prensesi Topçuoğlu'nun Çanakkale ve İstanbul'daki evlerine polis 3 gün önce baskın yaptı. Ancak kadın imam son dakikada ekiplerin elinden kurtuldu. 10 yıldır FETÖ terör örgütü bünyesinde özel hizmet olarak tabir edilen askeriye içerisinde gizli görev yapan Topçuoğlu'nu aramaya devam eden polis ekipleri, baskın planını haber veren emniyetteki hainleri de belirlemeye çalışıyor. Topçuoğlu'nun 10 gün önceden darbe girişimi tarihinden bilgisi olduğu ve çevresine birkaç gün içinde darbe yapılacağını söylediği de ortaya çıktı. Hatta 12 Temmuz'da yaptıkları sohbet toplantısında yakında darbe olacak, Hoca Efendi'yi havalimanında 3 milyon kişiyle karşılayacağız dediği de edinilen bilgilerin arasında. 1971 Çanakkale doğumlu Topçuoğlu'nun özel hizmet görevlerinin yanı sıra Bakırköy bölgesinin de en üst düzey sorumlusu konumunda. FETÖ'nün kripto prensesinin eşi Fevzi Topçuoğlu'nun da darbeci terör örgütü mensuplarından olduğu öğrenildi. Kadın imamın 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra sıkı takip altına alınmaları sebebiyle bazı kritik toplantılarını umre ziyareti adı altında gittikleri Mekke ve Medine'de yaptıkları açığa çıktı. FETÖ'cü Sibel Topçuoğlu'nun sadece eşi değil, kız kardeşlerinin de FETÖ yapılanması için de önemli görevleri olduğu ifade edildi. Terör örgütündeki kod adı Elif olan kız kardeş Emine Yavaş, Beylikdüzü'nün kadın imamı. FETÖ'nün kripto prensesinin diğer kız kardeşi Esra Gülbaş'ın da örgüt bağlantıları sayesinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne, ÇOMÜ, öğretim görevlisi olarak yerleştirildiği belirlendi. Gülbaş ayrıca ÇOMÜ'deki akademisyenlerle imam düzeyinde ilgilenen bir isim. Gülbaş'ın eşi Hakim Mustafa Gülbaş ise darbe girişimi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri. Mahpusluk ve Gülen. Faruk Mercan tarafından kaleme alınan ve Fethullah Gülen'in Amerika'daki 9 yılını anlatan Fethullah Gülen adlı kitapta Gülen olduğundan farklı gösterilerek yurduna, ülkesine, dinine büyük bir aşkla bağlı bir din adamı imajı yaratılmaya çalışılıyordu. Gülen Amerika'dadır. New York'ta bir gökdelende Hudson Nehri'ni seyretmektedir. Gülen'de vatan sevgisi öyle doruklardadır ki ağzından şu sözler dökülür. Porucuk köyünde iki kişiye bir iman hakikatini anlatmayı bu şehrin ihtişamına değişmem. Gülen bu sözleri 1996 yılında söylüyor. Ankara DGM tarafından Mart 1999'da kaçtığı Amerika'dan 2016 yılının sonlarına geldiğimizde hala dönemiyordu. Niye dönemiyordu? Korkuyordu. Müritleri onun yolunda cezaevlerini doldururken o lüksün ve şatafatın içinde 100 dönümlük arazi içindeki villasında gününü gün ediyordu. Oysa içinde zerre kadar iman, davasına zerre kadar inancı olsaydı koşar gelir müritlerinin yanında olurdu. Yine Gülen gibi tehlike anında tüymek sünnettir prensibine uyarak yurt dışına kaçan Faruk Mercan'ın kitabının 260. sayfasında Gülen, İtalyan düşünür Campanella'ya benzetiliyordu. Nasıl mı? Haydi okuyalım. Ben hizmet ederken ölmek istiyorum diyen Gülen, ilahi kelimetullah yolunda yürüyen insanları tanımlarken adanmış ruhlar deyimini kullanıyor. Gülen'in dünyasında adanmış ruh, İspanya zindanlarında tam 27 sene çile çeken, Güneş ülkesinin yazarı İtalyan düşünür Tommaso Campanella gibi elinin teriyle demir parmaklıkları çürütmeli ve düşüncelerinden zerre kadar taviz vermemelidir. Bu güçtür ki Campanella'yı geleceğe taşımıştır. 35 yıllık yol arkadaşları Mercan'ın kitabındaki söylemlerinin aksine Fethullah'ın hapsedilme korkusunun kabus boyutlarında olduğunu anlatıyorlardı. Bir gün toplu halde otururken Altunizade'de beni içeriye alsalar bir gün yaşayamam, ölürüm. Ben ilaçlarımı dahi Cevdet olmazsa içemem dedi. Aşırı rehin ve hapse girme korkusu, sürekli kendisine Türkiye dışından bir destek arama ihtiyacı hissediyordu. Fethullah Gülen 1986 yılında aranıyorken, üstelik sınır kapılarında resimleri asılıyken hacca gidiyor. Cidde'ye vardığında dönüşte gözaltına alınacağı haberini alıyor. İçinde o denli bir vatan aşkı, millet sevgisi var ki ayakkabılarını çıkarıyor, yalın ayak dikenlere basa basa aynı anda da sürünerek sınırdan yurda girdiğini söylüyordu. Nevval Sevindi'ye hakkında açılan soruşturma nedeniyle kaçtığı Amerika'da şunları da anlatıyordu. 1986'da aranıyorum diye yakalanmıştım. Özal'ın demokratik centilmenliğiyle salıverildim ve o sene hacca gitmeye karar verdim. 6 yıl çok sıkıntı çekmiştim. Dolayısıyla buna ister deşarj olma, ister konsantrasyon deyin. Cidde'ye vardığımda havaalanında derdest edileceksin diye Türkiye'den haber verdiler. Ben de yolumu değiştirdim. Halep'ten geçeyim dedim. Annemin amcası da bir dönem kadıymış orada. 11 gün kaldım. Ayakkabısız, sürünerek ve dikenlere basarak geçerken bir kere daha anladım ki ben bu ülkeyi çok seviyorum. En sevdiğim Efendimizin beldesi bile beni orada tutamadı. Kurşun menzilinden geçiyoruz iki taraftan. 3-4 kilometrelik yeri 7-8 saatte geçtik. Geçince bir kayayı göstererek şu kayanın dibinde 24 saat uyuyabilirim dedim. Gördünüz mü Fethullah'taki vatan aşkını? Çok sevdiğim dediği peygamberimizin beldesi bile bir gün onu orada tutamıyor. Bu toprakların ve milletin aşkına kurşun menzillerinden ölüme meydan okuyarak çileler ve ıstıraplarla dolu bir yolculuktan sonra yurda giriş yapıyordu. Amerika'ya niye mi kaçtı? Onu sormayın. Onu sorunca gerçekler meydana çıkıyor. Saf müritleri uyutmak için kahramanlık masalı gerekirken Fethullah bunun en iyisini yapıyor. Kendisiyle ilgili en ufak tehlike gördüğünde vatan aşkı, millet sevgisiyle bir gün bile duramadığını söylediği peygamber beldesinin aksine Amerika'da 17 yıldır FBI ve CIA'nın koruması altında yaşıyor. Gülen'in söylediklerini davranışlarıyla tekzip etmesi yine kendisini takiye sanatının üstadı azamı koltuğuna oturtuyordu. Gülen yağmur gibi yağan kurşunları aldırmadan sürüne sürüne, dikenlere basa basa memlekete geliş nedenini şöyle anlatıyordu. Böyle bir duruma maruz kalmayınca meğer insan milletine bu kadar aşık olduğunu ve onu sevdiğini bilmiyormuş ve bir bayram yaşadım. Hatta sonraları o bayramı özlediğim zamanlar oldu. Beni yine oraya götürün, o bayramı yeniden hissedeyim dediğim oldu çevrendekilere. Gülen'in vasiyeti. Gülen Asr'ın getirdiği Tereddütler adlı kitabının 3. cildinde peygamberimizin köyü olarak adlandırdığı Kabe hakkında "Kabe'ye gidersen beni yakamdan tutup sürüye sürüye buralara geri getirin" şeklinde konuşarak ülkesini ne kadar çok sevdiğini şöyle anlatıyordu. "Fakat benim arkadaşlarıma bir vasiyetim var. Eğer diyorum bir gün buraları terk eder ve oraya gidersem ben bunu şahsı fiyuzatım için yapmış olacağım. Beni yakamdan tutup sürüye sürüye buraya getirsinler. Aksi halde Rabbimin huzurunda iki elim iki yakanızdadır." Kabe hakkında, Kabe'de bir gün fazla kalma hakkında böyle konuşan Gülen'in kaçtığı Amerika'dan 17 yıldan beri gelmemesi, müritleri tarafından bile getirilememesi, onun ABD'ye olan hayranlığının asıl kıblesinin Kabe değil ABD olduğunun en belirgin kanıtı. Hayatını anlatan ve AD yayınlarından çıkan Küçük Dünyam adlı kitaba Kabe'de çekilmiş fotoğraflarını koymayan Gülen, Beyaz Saray'ın önünden müritleriyle beraber adeta tavaf edercesine geçerken çektirdiği fotoğrafını ekletiyordu. Daha sonra gelen tepkiler üzerine cemaate yakın yayın evinden çıkan Küçük Dünyam adlı kitabından bu fotoğrafı kaldırıyordu. Gülen seyyar vaizlik günlerinde cemaatini oluştururken yaptığı konuşmalarında, kitaplarında müritlerini sağlam durmaya, mevzilerini hiçbir şartta terk etmemeye şu sözleriyle çağırıyordu. Yerinde durup mevziini koruma, düşmanı alt etme ve hedefe varmanın en birinci vesilesidir. Cepheyi terk edip ayrılanlar ise yerlerinden ayrıldıkları andan itibaren kaybetme yoluna girmiş sayılırlar. Her cephe firarisi evvela kendi vicdanında, sonra tarih ve gelecek nesiller karşısında kendisini mahkum etmiş, dolayısıyla maksadının aksiyle tokat yemiş sayılır. Her yüce davada yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik nişanesidir. Esintilere göre yüzüp gezen nefsin azat etmez kulları bunu anlamasalar, anlamak istemeseler bile, insan olan insan bir kere hakikati anlayıp idrak ettikten sonra menfaatler onun ayağına zincir vuramaz, korku yolunu kesip onu engelleyemez, şehvet onun önünü alamaz, o havada uçar gibi aşar gider bunların hepsini. Hizmet insanı gönül verdiği dava uğrunda kandan irinden deryaları geçip gitmeye azimli ve kararlı, varıp hedefine ulaştığında da her şeyi sahibine verecek kadar olgun. Gülen'e sen niye bu söylediklerini uygulamıyorsun diye sorsak vereceği cevap, davamın yüce olduğuna inanmıyorum olacaktır. Fetullah ve Alevilik. Fetullah Gülen ömrü hayatının son günlerinde Alevilere kucak açtığını söylüyordu. Alevilere sempatik görünmek için Alevilerin Diyanet'te görev alması gerekiyor diyor, Aleviler cemevleri açmalı şeklinde konuşuyordu. Fetullah Gülen'in 35 yıllık yol arkadaşı ise Gülen'in Türkiye için PKK'dan daha tehlikeli Alevilerdir dediğini hatırlatıyor, onun söylemlerinde samimi olmadığını yine Gülen'in şu sözleriyle kanıtlıyordu. Türkiye'deki en tehlikeli akım PKK'dan 100 kat daha şiddetli olan Aleviliktir. Fetullah Gülen Aleviler hakkında esip gürlemeye her zeminde devam ediyordu. Güneydoğu meselesi konulu ev toplantısında Alevilik ve Sünnilik arasında bir fark olmadığını, bunu eskiden Fars yani İran kendi adına bir farklılık olarak ortaya koyduğunu söylüyordu. Meydanı boş bulunca hızını alamayan Gülen, Alevilik adına hareket edenlerin anıt kibri tavla yani at ahırı yapacaklarını şu sözlerle iddia ediyordu. Alevilerle Sünniler arasında bir farklılıktan bahsedilmemesine rağmen eskiden birileri Fars hesabına bir farklılık ortaya koyuyordu. İmaret hesabına, emirlik hesabına bir farklılık ortaya sürüyor, imaret farklılığını bir yönüyle Alevilik gibi gösteriyor ve Sünniliği de düşman sayıyordu. Şimdilerde bu meseleyi din adına değil de dinsizlik hesabına ateistler sahip çıkıp bu ülkede beraber yaşayan insanların bir kesimini diğer kesimiyle vurdurmak istiyorlar. Tabii şimdiki biraz daha tehlikeli. Bunlar laik görünüyorlar, kemalist görünüyorlar. Görünme, olmadan başka bir şeydir. Görünmeyi esas almadan insanın olması mümkün değildir. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Alevilik hesabına hareket ediyor görünenlerin ilk defa yapacakları şeyi söyleyeyim. Anıtkabir'i tavla yapacaklar. Şimdiye kadar demediğim şeyi diyorum ve buna kalıbımı basarım. Gülen konuşmasında bir ateist nasıl Sünni olamaz, Alevi de olamaz diyor. Bu sözlerini de dev yolcu, dev solcu, kendi deyimiyle Marksçı ve diğerleri içinde geçerli sayıyordu. Yezid Alevilerin fırlatması. Fethullah Gülen Alevilerin ileri gelenlerinden senatörlük yapmış biri ve çevresiyle kahvaltı ve yemekte buluştuklarını, onlara siz incemevi, kütüphane ve benzeri yerler yapmanıza destek olalım, biz hiç gelmeyelim, görünmeyelim, bunları siz yapmış olun dediğini anlatıyor, ardından da Yezid için Alevilerin fırlatması tabirini kullanıyordu. Gülen Alevileri müfritlikle suçluyor ve şunları söylüyordu. Bu Allah'ın işlerine bakıyorum. O kadar bazen hayranlık duyuyorum ki neticede şeytana tapma vardı. Yezidiler de. Ama bu meselede mebde itibarıyla bu bizim meşhur Yezid ile başlamıştır. Bu Yezid de avamca bir ifadeyle söyleyeceğim. Ne kadar çirkin. Belki o Alevilerin fırlatması Yezid'dir. Onu o hale getiren Aleviler olmuştur. O da bir tepki insanıdır. Bazı güzel işlerini görünce öyle küçük küçük başlamış, ona sahip çıkma başlamıştır. Mesela biz hep Yezid deyince Allah Yezid'in canını alsın, Allah Yezid'in belasını versin falan demişlerdir. Onun bazen böyle iyi yanları vardır. Arz ediyorum, hep Hazreti Muaviye Ukba bin Naif'in koluna zincir vurulunca gelin diyor. Hilafete babasından sonra açtırmış, ona Afrika'nın fatihi demiş. Zulüm olur hemen açın demiş. İşte böyle kadir şinas davrananlar, onun bu yanlarını gören insanlar da var. Fakat gel gör ki o müfrit Aleviler hiçbir fazileti kabul etmiyorlar. Onlara göre tek fazilet Ali demek, Hasan demek, Hüseyin demek. Ali, Hasan, Hüseyin demedikten sonra sen Afrika'yı fethetsen, Avrupa'yı da fethetsen, yerin dibine batsın o fethi. İşte bakın, bu da ifratkar bir tarzı telakkidir. Gülen Aleviler hakkındaki bu düşüncelerini yazıp kitap haline getirmek istediğini söylüyor. Ancak diyalog sürecinde şunla bununla uğraşmak zarar getirir gerekçesiyle yazmadığını belirtiyordu. Gülen Aleviler için Ali sevgisi onları kurtaramamış şeklinde konuşuyor ve Alevileri şu şekilde suçluyordu. Sizin çoğalmanızdan hezeyanlara kapılıyorlar. Peki Fethullah'ın Ali dediği kim? Peygamberimizin amcasının oğlu, damadı ve cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri. Başka? Gülen'in özlemini duyduğu hilafet makamının 3 numaralısı. Gülen hiçbir samimi Müslümanın hitap edemeyeceği bir şekilde Hazreti Ali'ye şöyle hitap ediyordu. Ali, Gülen'e soralım. Hazreti Peygamber'in torunları hakkında sanki mahalle arkadaşından bahseder gibi bahsetmek, İslam ahlakının ne tarafına düşmektedir? Zerre kadar İslami terbiye alan biri onlar için herhangi biri gibi Hasan, Hüseyin diyebilir mi? 21. ayrımın sonu. Sayfa 231.